Ayrım 16, sayfa 172. Çakal, Frederick Forsyth. Konuşmanın kaydedildiği şerit ses alma aracından çıkarıldı. Birkaç saniye sonra da hızlı bir araba bunu şehrin merkezine doğru götürüyordu. Altın sarısı bir alacakaranlık güneşli öğleden sonranın yerini almıştı. Saat 9'du. Paris sokaklarının lambaları yandı. Yaz geceleri hep görüldüğü gibi alacakaranlıkla, aşkla ve gençlikleriyle başları dönen çiftler rıhtımlar boyunca el ele geziyorlardı. Kahvelerin balkonları tıklım tıklımdı. Ama Lilas kapısının yakınındaki küçük bir çalışma odasında havanın hiç de kayıtsızlıkla ilgisi yoktu. Üç adam ağır ağır dönen ses alma aracının çevresine oturmuştu. Bütün öğleden sonrayla akşamı çalışmakla geçirmişlerdi. Aracı işleten kişi bir başkasının isteğiyle bazı bölümleri yeniden dinletmek üzere durduruyordu ses alma makinesini. Kulaklıklarını takmış olan dinleyici harcadığı çabayla alnı kırışmış, kulaklıkların aktardığı anlaşılması güç sesler arasından belirli bir sözcük seçmeye çalışıyordu. Alt dudağına yapışık sigaradan yükselen mavimsi dumanlarda gözleri kızarmış, bir bölümü yeniden dinlemek istediğinde aracı işleten adama işaret veriyordu. Dikkatinden kaçan heceleri anladığında adama durması için işaret ediyor ve anladığı şeyi yazdırıyordu. Diğer ikisinden daha genç ve sarışın olan üçüncü adam bir yazı makinesinin başına oturmuş, bir konuşma gibi soruların başına büyük harfle S, satır başına geçerek devam ettiği cevapların başına da büyük C harfi koyarak metni yazıyordu. Hiç anlaşılmayan bölümler bir dizi noktayla geçiştiriliyordu. İşlerini bitirdiklerinde neredeyse gece yarısı olmuştu. Açık pencereye rağmen içerisi dumandan masmavi kesilmişti. Bitik ve her yanları tutulmuş, yerlerinden kalkıp uyuşan kaslarını açmak için gerindiler. İçlerinden biri telefonu açtı, hat istedi ve bir numara çevirdi. Kulaklıklı adam miğferi andıran başlığını çıkardı, ses şeridini sardı. Yazı makinesindeki son yaprakları da çekti. Aradaki kopya kağıtlarını sıyırdı ve Kowalski'nin kağıda aktarılmış itiraflarını üç deste haline getirmeye koyuldu. Bu desteklerden ilki Albay Roland'a, ikincisi arşive gidecek, gerekli görürse Albay Roland'ın çeşitli bölümlerin şeflerine dağıtması için üçüncünün fotokopileri alınacaktı. Telefon dostlarıyla yemek yediği lokantada Albay Roland'ı yakaladı. Yakışıklı beker her zamanki gibi şakalar yapmış, masada bulunan kadınlara yağdırdığı iltifatlar kocaları tarafından değilse bile kendileri tarafından pek beğenilmişti. Garson onu telefona çağırdığında dostlarından özür diledi ve masadan kalktı. Telefon tezgahın üzerindeydi. Albay sadece Roland dedi ve karşısındakinin kimliğini açıklamasını bekledi. Sonra önceden kararlaştırılan parolayı söyledi. Biri konuşulanları dinlese sadece onarılmakta olan albayın arabasının hazır olduğunu ve albayın dilediği zaman gelip alabileceğini öğrenirdi. Albay karşısındakine teşekkür etti, masasına döndü. 5 dakika sonra dostlarından kibarca özür diliyor, zorlu bir iş gününün kendisini beklediğini ve uyku eksiğini daha da arttırmamak için eve dönmesi gerektiğini söylüyordu. Hala yoğun olan trafikte karşılaşabileceği tehlikeleri büyük bir dikkatle hesaplayıp son hızla Lilas kapısının yolunu tuttu. Çalışma odasına girdiğinde saat neredeyse sabahın biriydi. İyi dikilmiş siyah ceketini çıkardı, kahve istedi ve zile basıp yardımcısını çağırdı. Kowalski'nin ifadesi kahveyle birlikte önüne geldi. 26 sayfayı önce çok çabuk okudu ve yarı deli eski lejyon askerinin ara sıra tutarsızlaşan sözlerinin anlamını kestirmeye çalıştı. Ortalara doğru bir ayrıntı dikkatini çekti. Kaşlarını çattı ama okumaya devam etti. Son sayfaya geldiğinde metni yeniden daha ağır ve her paragraf üzerinde dikkatle durarak okumaya başladı. Üçüncü okuyuşunda keçe uçlu bir kalem alıp Löse bilmem ne, Silvi, Çin Hindi, Cezayir, Jojo, Kovacs, Korsikalılar, Alçaklar, Lejyon gibi konularla ilgili cümlelerin altını çizerek daha da büyük bir dikkat harcadı. Bunların hepsini anlıyor ve ilgilenmiyordu hiçbiriyle. Saçmalıkların çoğu Sylvie, bazıları da Julie adında biriyle ilgiliydi ve albayın gözünde hiçbir anlam taşımıyordu. Bu bölümleri attıktan sonra metin aşağı yukarı 6 sayfaya inmişti. Kalanların anlamını açık seçik kavramaya çalıştı. Roma vardı bir kere. 3 O. A.S. şefi Roma'daydı. Bunu nasılsa biliyordu. Ama neden? Bu soru 8 kere sorulmuştu. Bütünüyle cevap her keresinde aynıydı. Şubat ayında Argo'nun başına geldiği gibi kaçırılmak istemiyorlardı. Çok tabii bir şey diye düşündü Roland. Bu Kowalski harekatıyla zamanını boşa mı geçirmişti acaba? Eski lejyon askerinin 2 kere söylediği, daha doğrusu birbirinin eşi olan 8 soruya cevap olarak mırıldandığı bir şey vardı. Gizli sözü. Sıfat olarak mı kullanmıştı bunu? Roma'da bulunmalarının hiçbir gizli yanı yoktu oysa. Başka bir anlamda kullanmışsa, gizli olan neydi? Roland elindeki kağıtları 10. kere sonuna kadar okudu, sonra baştan başladı. 3 OAS şefi Roma'daydı. Kaçırılmak istemedikleri için oradaydılar. Gizli tutulan bir şey, bir sır bildikleri için kaçırılmak istemiyorlardı. Roland'ın yüzünde alaycı bir gülümseme belirdi. General Guilbault'un tersine şazaneyi gizlemeye iten şeyin korku olmadığını iyi biliyordu. Demek bildikleri bir sır vardı. Neydi bu sır? Her şey Viyana'da geçen bir olayla başlıyor gibiydi. Viyana adı 3 kere tekrarlanıyordu. Ama Roland önce Lyon'un 30 kilometre güneyindeki Viyana şehrinin söz konusu olduğunu sanmıştı. Belki de gerçekten Avusturya başkenti söz konusuydu. Viyana'da bir toplantı yapmışlardı. Sonra kaçırılıp bildikleri sırrı bir sorgu sonucu açıklamamak için Roma'ya sığınmışlardı. Demek ki sırrın kaynağı Viyana'da olmalıydı. Saatler geçtikçe içilen kahvelerin sayısı artıyor, küllük haline getirilen boş mermi kovanındaki izmaritler çoğaldıkça çoğalıyordu. Mortier bulvarının doğusuna rastlayan bu kasvetli sanayi bölgesi üzerine sabahın ilk ışıkları düşmeye başladığında Albay Roland anlamak üzere olduğunu fark etti. Önündeki meselenin en önemli bölümleri eksikti. Gerçekten ve kesinlikle mi eksikti? Ya da çektiği acılar sonucu aklını kaçırmak üzere bulunan dev yapılı adamın son gücünü de yitirmeden söylediği tutarsız sözlerin bir köşesinde mi gizliydi? Sabahın 3'ünde gelen bir telefon. Kowalski'nin artık hiçbir soruya cevap veremeyeceğini Roland'a bildirmişti. Roland asıl metinle ilgisiz gibi görünen bir takım ayrıntıları not etmekle işe başladı. Kleist diye biri. Ra'da. Bir yaradı mıydı bu? Santral'ı aradı ve Viyana telefon rehberinde araştırma yapılmasını istedi. Kleist adında biri ya da bir yer var mıydı? Cevabı 10 dakika sonra aldı. Viyana telefon rehberinde Kleist adı 2 sütun tutuyordu. Ayrıca da bu adı taşıyan 2 yer vardı. Ewald Kleist İlkokulu ve Brücknerallee'de Kleist Pansiyonu. Roland ikisini de not etti. Ama Kleist Pansiyonu'nun altını çizdi, sonra okumaya devam etti. Arada bir yabancıdan söz ediliyor. Kowalski bu konuda ara sıra bon, yani dipnot iyi. Ara sıra da lör, dipnot ışık sözcüklerini kullanıyordu. Sabahın 5'ini biraz geçe Albay Roland bir ses alma aracıyla konuşmanın kaydedildiği şeridi getirdi ve sonraki saati dinlemekle geçirdi. Aracı söndürdüğünde alçak sesle sunturdu bir küfür savurdu. Bir dolma kalem alıp daktilo ile yazılan metinde bazı değişiklikler yaptı. Kowalski bon değil, blond. Dipnot sarışın demişti yabancı adam konusunda. Şiş dudaklarının arasından çıkan ve lör olarak kağıda geçen sözcük de aslında tür'dü. Dipnot katil. Bundan sonra Kowalski'nin tutarsız sözlerine bir anlam vermek çok daha kolaylaşıyordu. Kowalski'nin kendisine işkence eden adamlar hakkında söylediği ve her rastlayışında altını çizdiği çakal sözcüğü de bambaşka bir anlama bürünüyordu. 3 OAS şefinin Roma'daki kalelerine sığınmadan önce Viyana'nın Kleist Pansiyonu'nda buluştukları sarı saçlı ve yabancı uyruklu katilin şifreli adı oluyordu. Şimdi Roland önceki iki ay boyunca tüm Fransa'yı kaplayan banka ve kuyumcu soygunlarının nedenini anlıyordu. Sarışın adam her kimse o asene kendisinden istediği işi yapmak için büyük para talebinde bulunmuştu. Yeryüzünde ancak bir tek iş böyle bir paranın istenmesini doğrulayabilirdi albaya göre. Bu çakal düşman çeteler arasındaki çekişmeyi halletmek üzere görevlendirilmemişti herhalde. Sabahın 7'sinde Roland haberleşme bölümünü aradı. Viyana'daki SDEC şubesine acele bir mesaj yollanmasını söyledi görevliye. Kowalski'nin ifadesinin bütün kopyalarını getirterek kasasına kilitledi. Sonunda önüne bir deste kağıt çekti, bir kişinin okuyacağı ve başına çok özel sözleri bulunan bir rapor hazırladı. Kowalski'yi yakalamak için tek başına düzenlediği harekatın bütün ayrıntılarını kısaca ve özenle sıraladı. Telefonla kurulan tuzağı, eski lejyon askerinin Marsilya'ya gelişini, eylem bölümünde görevli memurlar tarafından oldukça güç ele geçirilişini. Fazla üzerinde durmadan serviste görevli ajanların yaptığı sorguyu da belirtiyordu. Raporundan yakalanmamak için direnirken eski lejyon askerinin iki ajanı ağır yaraladığını ama daha sonra da intihar etmeye kalkışıp hareketsiz bırakılınca hastaneye götürüldüğünü de ekledi. İfadesi hastane yatağında alınmıştı. Raporun geri kalan ve en önemli bölümü düzenli bir araştırma sonucu bu ifadenin yorumu üzerindeydi. Bir ara düşünmek için yazıyı kesti ve kısa süredir doğan güneşle altın sarısı parıltılara bürünen damlarda gezdirdi bakışını. Roland hiçbir durumu abartmamakla ün yapmıştı. Son paragrafını özenle hazırladı. Bu komplonun varlığını doğrulamak için şu sıra soruşturmaya geçilmiştir. Eğer soruşturma yukarıda belirtilen noktaları doğrularsa bence söz konusu komplo başkanın hayatına yöneltilenlerin en büyüğü, en ağırıdır. Eğer komplo anlatıldığı biçimde varsa ve sadece çakal diye bilinen yabancı uyruklu katil başkanı öldürmekle görevlendirilmişse, görüşüme göre yaratılan durumun ağırlığı dikkate alınarak ülke çapında büyük tedbirler alınması gerektiğini size bildirmek ödevimdir. Alışılanın tersine Albay Roland raporu makinede bizzat yazdı, zarfa koydu ve gizli servislerin en önemli belgelerinde kullanılan mühürü üzerine bastı. Sonra müsveddeyi yaktı, külleri çalışma odasına bitişik olan daracık bölmedeki lavaboya attı ve musluğu sonuna kadar açıp yok etti. İşini bitirdiğinde elleriyle yüzünü yıkadı, sonra kurulanırken lavabonun üzerindeki aynada yansıyan suratına baktı. Çizgileri çoğalan bu yüzün çekiciliğinden çok şey yitirdiğini hüzünle düşündü. Birçok sarsıcı deney hayatta kalmak için benzeriyle boğuştuğunda insanoğlunun ne tür yabanıllık uçurumlarına düşebileceği konusundaki çok geniş bilgisi eylem bölümü şefini erken çökertmişti. Yılın sonunda diye düşündü, gerçekten emekliliğimi istemeliyim. Aynada gergin, çökük yüz çizgilerini sorguya çekiyordu. Bu çizgiler tam olarak ne belirtiyorlardı? İnanmazlık mı, yoksa sadece boyun eğme mi? Ama Roland bu kadar uzun bir sürenin sonunda insanın işinden vazgeçmesinin imkansız olduğunu biliyordu. İnsanın neyse hayatının sonuna kadar da öyle kalırdı. Mukavemetten güvenlik polisine, oradan SDEC'ye, sonunda da eylem bölümüne geçmişti. Bütün bu yıllar boyunca kaç insan feda edilmiş, ne kadar kan akıtılmıştı. Bunların hepsi de Fransa adına yapılmıştı. Ama Fransa kendisi için yapılanların farkında mıydı? Albay Roland motosikletli bir memurun hemen çalışma odasına gönderilmesini istedi. Ayrıca yağda yumurta, ufak ekmekler ve tereyağı, koca bir fincanda sütlü kahve sipariş etti. Mühürlü zarfı motosikletliye uzatıp talimatını verdi. Yumurtalarıyla ekmekleri bittiğinde sütlü kahvesini içmek için gidip pencerenin kenarına ilişti. Uzakta Notre Dame Kilisesi'nin kulelerini seçiyor, şimdiden Sen Nehri'nden yükselen sıcak sisin ötesinde Eyfel Kulesi'nin ince çizgilerini görüyordu. 11 Ağustos sabahı saat 9'u geçmiş ve şehir siyah deri giysisi içinde gürleyen motosikletiyle 8. bölge yönünde dalga dalga ilerleyen arabalar arasında kendine yol açmaya çalışan motosikletliyi belki de lanetleyerek işe koyulmuştu. Şimdiden emekliliğini isteyerek ayrılabileceği görevinde kalıp kalmaması, raporunda belirttiği tehlikenin savuşturulup savuşturulmamasına bağlıydı. 9. Kısım. Öğleye doğru masasının başında oturan İçişleri Bakanı tam altında güneşte yanan yuvarlak avluyu ters bakışlarla süzüyordu. Cumhuriyet'in armasıyla süslü görkemli demir kapının kapadığı avlunun ötesinde bovo alanı vardı. Alanın tam ortasına dikilmiş bir trafik memurunun çevresinde de arabalar döne döne dalgalar halinde akıyordu. Memur Paris'in ürkütücü trafiğinin bu 5 ayrı akımına üstünlüğünü tıpkı kendininkini boğaya kabul ettiren bir boğa güreşçisi gibi soğukkanlılık kadar kendine güven ve ağırbaşlılıkla kabul ettiriyordu sanki. İçişleri Bakanı da yaptığı işin düzenli basitliğine ve bu işi yapmakta gösterdiği eksiksiz güvene gıpta ediyordu. Bakanlığın kapılarında duran iki başka görevli de alanın ortasındaki meslektaşlarının ustaca numaralarını izliyorlardı. Omuzlarında makinelileriyle çift kanatlı demir kapının parmaklıkları ardından bu dünyanın felaketlerinden korunmuş, alacakları aylıktan meslekte ilerlemekten, yakıcı Ağustos güneşindeki yerlerinden emin dış dünyayı seyrediyorlardı. Bakan yaşantılarının ve ihtiraslarının dolambaçsız basitliğinden ötürü onlara da gıpta ediyordu. Ardında bir kağıt ışırtısı işitti, döner koltuğunu çevirerek yeniden masasının başına geçmiş oldu. Masanın öbür yanında bulunan adam elindeki dosyayı kapadı ve saygıyla bakanın önüne bıraktı. Bakıştılar, sessizlik bir an kapının karşısına rastlayan şöminenin üzerindeki yaldızlı saatin tiktakları ve bovo alanından gelen trafiğin boğuk uğultusuyla kesildi sadece. Ne diyorsunuz bakalım? Başkan de Gaulle'ün kişisel güvenliğini sağlamakla görevli bölümün şefi Komiser Jean Ducret, güvenlik konusunda Fransa'nın en ünlü uzmanlarından biriydi ve özellikle önemli kişilerin öldürülmesiyle ilgili bütün sorunlarda uzmandı. Bulunduğu göreve getirilmesinin nedeni de buydu. Yine aynı nedenle devlet başkanını öldürmeyi amaçlayan 6 komplo ya uygulama sırasında önlenmiş ya da hazırlık dönemindeyken kabuğunda boğulmuştu o güne kadar. Roland haklı dedi sonunda. Tek düze hiçbir şey sezdirmeyen kararlı bir sesle konuşmuştu. Sanki bir futbol maçının sonucu üzerindeki görüşünü belirtiyordu. Söyledikleri doğruysa bu komplo olağanüstü bir tehlike gösteriyor demektir. Fransa'daki bütün gizli servis arşivlerinin tümü şu sıra OAS saflarında görevlendirilen ajan şebekesinin bütünü beklenmeyen biri, dostu ve ilişki kurduğu kişi bulunmayan, tek başına iş gören bir yabancı karşısında aciz kalıyor. Üstelik adamın mesleği bu, Roland'ın da belirttiği gibi, parmağının ucuyla eylem bölümü şefinin raporunun son sayfasını çevirdi ve yüksek sesle okudu. Düşünülebilecek yalnız harekat kavramının en tehlikelisi. İçişleri Bakanı elini demir kırı ve kısa kesilmiş saçlarında gezdirdi. Yeniden koltuğunu pencereye çevirdi. Kolay sarsılan bir adam değildi ama 11 Ağustos sabahı iyiden iyiye kuşkuluydu. Charles de Gaulle'ün davasına hizmetle geçirdiği uzun yıllar boyunca kendisini bakanlık katına yükselten zeka ve kibarlığın ardında özellikle çetin ceviz biri olarak ün yapmıştı. Sırasıyla sıcacık bir çekicilik ya da buz gibi bir soğukluk yansıtan parlak mavi gözleri, geniş göğsüyle omuzlarından yayılan erkeklik, yüzünün uyumlu ve küçümseyici çizgileri onda seçim kampanyası için yaratılmış bir dış görünüş değildi. De Gaulle'cilerin ayakta kalmak için Amerikalıların düşmanlığı, İngilizlerin kayıtsızlığı, General Giraud'un hırsı ve komünistlerin amansızlığına karşı mücadele etmek zorunda kaldıkları, kahramanlık çağlarında sürdürülecek savaşın çok güç olan öğrenimini görmüştü. Sonunda üstün gelmişler ve izledikleri adam Fransa'nın başına geçmek üzere gözden düşmesi sonucu çekildiği yerden 18 yıl içinde iki kere çıkmıştı. Son 2 yılda da savaş yeniden başlamıştı. Hem de bu kez generale 2 kere iktidarı sulan adamlara, orduya karşı. Kısa süre önce de bakan son çatışmaların geçmişte kaldığını, bir kere daha kolu kanadı kırılan düşmanın boş yere öfkelenip yenilgisi üzerine düşünmek zorunda kaldığını sanıyordu yine. Şimdi mücadelenin daha sona ermediğini biliyordu. Roma'da zayıf ve gözü dönük bir albay tek kişinin ortadan kaldırılmasıyla koca bir binanın yıkılmasına yol açabilecek planın hazırlıklarını yapmıştı. Bazı ülkeler bir başkanın ölümüne ya da bir kralın tahttan çekilmesine dayanacak kadar yerine oturmuş müesseselere sahipti. İngiltere bunu 28 yıl önce ispatlamıştı. Birleşik Amerika'da içinde bulundukları yıl sona ermeden ispatlayacaktı. Ama bakan hayale kapılmayacak kadar açıkça bilincindeydi Fransa'daki müesseselerin durumunun. Başkanın ölümü bir hükümet darbesi ya da iç savaşın başlangıcından başka şeye yol açmazdı. Öyleyse dedi sonunda hep güneşli avludan yana bakarak, kendisini uyarmak gerekir. Polis memuru cevap vermedi. Bir teknisyen olmanın üstünlüğü de buydu işte. Verilen görev yerine getirildi mi önemli kararların alınması bu sıfatla para alan kişilere bırakılırdı. Habercilik görevini gönüllü üzerine almak gibi bir niyeti ise hiç yoktu. Bakan dönüp yüzüne baktı. Peki, teşekkür ederim komiser. Generale haber vermek için bugün öğleden sonra kendisiyle görüşmek isteyeceğim. Kuru enerjik bir sesle konuşmuştu. Beklemeden harekete geçmek şarttı. Durumu generale anlatacağım. Kendisi ve yapılmak gerektiğine karar verene kadar bu olayla ilgili kimseye bir şey söylememenizi sizden istemek gereksizdir sanırım. Komiser Dükre yerinden kalktı, dışarı çıktı, alanı geçti ve 100 metre ötedeki Elize Sarayı'nın kapılarına doğru yürüdü. Yalnız kalan İçişleri Bakanı önünde duran dosyayı alıp acele etmeden yeniden incelemeye koyuldu. Kuşkusuz Roland'ın açıklamaları doğruydu ve bunların Dükre tarafından doğrulanması kendisine çok sınırlı bir manevra imkanı sağlıyordu. Tehlike ortadaydı. Ciddi, kaçınılmaz bir tehlike ve başkanın uyarılması gerekliydi.
16. ayrımın sonu. Sayfa 183.